Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 31 Ağustos 2021 günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Dün tabii yeni bir haftaya salı günü başlıyoruz. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı vardı. O vesileyle de biz de izin kullandık. Zafer Bayramı vesilesi. Bu sabah üzücü bir habere uyandık. Öncelikle Ferhan Şensoy'u kaybetmişiz. Son derece yürekli, yetenekli tiyatro insanı, yazar. Ses tiyatrosunun koruyucusu Ferhan Şensoy'u 70 yaşında kaybettik maalesef. Üzücü haberi de aktarmak istiyorum. Şimdi salı günü başlıyoruz. Dünya gündeminde tabii ki pandemi haberleri var ve Amerika'nın Afganistan'dan çekilmeyi tamamlamış olması var. 31 Ağustos sözü verilmişti. Uzatma tartışmaları vardı. Taliban kırmızı çizgiyi çekti. Kabul edilmedi. Ve sonunda son Amerikan askeri de Afganistan'dan uçakla diplomatlardan birisi William Ross'la birlikte çıktı. Ve ABD Afganistan'ı terk etti. Notlar ağırlıklı olarak Afganistan olacak. Çünkü dikkatler Taliban hükümetine çevrildi. Yeni kararlar var, yeni açıklamalar var Taliban'dan. En başta da Türkiye'yi ilgilendiren kısmı Kabil Havaalanı ile ilgili. Türkiye'den teknik destek istediği anlaşılıyor Taliban'ın. Güvenlik ve koruma meselesine çok da girmeyi istemediği anlaşılıyor son yapılan açıklamalarda. Fransızlar Taliban'a aslında belki Kabil'de bir güvenli bölge diyelim, Birleşmiş Milletler korumasında bir bölge önerisinde bulundular ama Taliban onu da reddetti. Egemenlik haklarından bahsediliyor. Tabii şimdi burada temsili bir şeyden de bahsedemiyoruz. Silah zoruyla savaş kazanan bir yapıyla karşı karşıyayız. Dünyanın tepkileri Amerika'nın 20 yıl sonraki çekilmesinin yarattığı sonuçlar, bölgesel ve küresel sonuçlara herkes kitlenmiş vaziyette. Avrupa'dan da tepkiler var. Joseph Borrell'ın Amerika'nın dünya sahnesinden çekilmekte olmasına binaen Avrupa'nın alması gereken tutuma dair mesela açıklamaları dikkat çekiciydi. Biz bugün Amerika'nın çekilmiş olduğu Afganistan olgusuna bakacağız. Tabii son günlerde, çekilmenin son günlerinde başkent Kabil'de tahliye operasyonları fiyasko bir biçimde de olsa da devam ederken arda arda bombalar patladı, füzeler atıldı. Bunlardan birinde Amerika, büyük olasılıkla Amerika'nın 7 çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği IŞİD'i vurayım derken saldırı da vardı. IŞİD Horasan, bundan sonra anlaşılan o ki Suriye'deki IŞİD, Afganistan'a taşınan IŞİD Horasan. Tabii El-Kaide'yi daha çok tartışmıyoruz ama pek çok İslami terör grubunun etkin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugün biraz Amerika'nın çekilmiş olduğu Afganistan'a bakacağız. Programın ikinci yarısında Ağustos başında henüz çekilme yeni yarısı tamamlanmışken henüz Taliban Afganistan'da tamamen kontrolü sağlamamışken, başkenti kontrol etmemekteyken konuşmuştuk. Doktor Barış Adıbelli ile Asya uzmanı kendisi. Bugün yine kendisine bağlanacağız ay sonunda ve bu sefer Taliban'la Afganistan, Amerika'nın terk ettiği Afganistan, IŞİD Horasan gibi vakalara, bölgesel etkilerine bakacağız. Değerlendirmelerini alacağız efendim. Başlamadan yine her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım biraz önce. Oradan da Sputnik'in YouTube kanalından da bizi izleyebilirsiniz. Like ederseniz ayrıca seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce hızla COVID haberlerini toparlarsak aslında COVID-19 pandemisinin Türkiye'de işte 20 binlerde vakalar var. Dünyada da çok farklı değil. İyi aşılama yapan Britanya'da da yine 20 binlerde vakalar. Okullar açılıyor. Gençlerin okula artık yaklaşık 1,5 yıldır eğitim durdu dünya çapında. Hakikaten çok zorlu bir tablo oluşmuştu. Dünya Sağlık Örgütü öğretmenler ve okul personeline öncelik verilmesi ve artık bu yüz yüze eğitime başlanması gerektiğini açıkladı. Önemli bir açıklama. Türkiye'de de 6 Eylül'de okullar açılıyor. Pandeminin gençleri daha da az etkilediğini biliyoruz. Pek çok ülkede, tabii daha zengin ülkelerde elbette henüz çok yetersiz aşılama olan ülkeler de var, ama en azından gelişmiş ülkelerde ve aşılamada belli gelişmeler kaydeden ülkelerde de artık eğitimin başlamasının gerektiği vurgusu önemli. Yoksa işte Amerika'da artık 640 bin can kaybı, 39 milyon civarı vaka var. Yani gerçekten inanılır gibi değil rakamlar, ama belli ki yeni normal bu pandemiyle bu şekilde yaşamak olacak. Öyleyse eğitim durmasın, insanoğlunun cahilleşme sürecine birazcık en azından set çekilebilsin demek lazım. Yoksa hakikaten bu aşılar üzerinden de bir cahillik hali devam ediyor. Aşı karşıtı bir özgürlük, San Angelo Özgürlük Muhafızları diye bir grup Amerika'da, kurucusu Caleb Wallace. Aşı karşıtlığı COVID-19'a ölmesini engelleyemedi kendisini. Amerika'nın COVID-19'un kökenine dair istihbarat raporu geçen hafta aktarmıştım ben size. Çok da tantanalı bir biçimde de yansımadı. Çünkü biyolojik silah geliştirdi Çinliler diyemedi Amerikalılar. İstihbarat topluluğu böyle daha kibarca ifade etmişler. İşte virüsün bir hayvandan insana geçtiğine dair inancımız az gibi ifade ediyorlar. Efendim, laboratuvarda başladığına dair inanç, başladığına dair orta derecede ikna olduk. Yani bu da enteresan, orta derecede ikna olmuşlar. Çin'i kastediyorlar aslında burada. Biden de açıklama yaptı. Çin tam koordinasyonunu bunu araştırmadığı için en büyük engelleri. Çinliler de zaten Amerikan istihbaratına güven olmaz deyip esas Fort Detrick'teki laboratuvar incelensin demişlerdi. Böyle bir arada derede bir Amerikan istihbarat raporu. Genelde böyle olmuyor. Büyük tantanayla duyuruluyor dünyaya. Amerikan rakiplerini zor duruma düşürecek şekilde bu şekilde geçiştirildi. Avrupa Birliği'nde %70'lik bir aşılanma oranına ulaşıldığı açıklaması geldi Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'den. Amerika'yı seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak ülkeler listesinden çıkarttılar bu arada. Amerika'daki pandemi koşulları parlak değil çünkü. Bunu gerekçe gösteriyorlar. Almanya'da protesto gösterileri vardı hafta sonu boyunca. Ya da yapmaya çalıştılar aşı karşıtları. Gözaltına alınanlar oldu başkent Berlin'de. İsrail'de yine okullar açılıyor. Vaka sayısı orada da yine, ki en iyi aşılamayı yapan, en yüksek seviyede çıkmışlar. 1 milyonu aştı, 9,5 milyon nüfuslu bir ülke İsrail. 3. doz, 12 yaş üzerine de 3. doz vuruyorlar İsrail'de. Yeni mutasyonlar derken, Türkiye'de pazar günü 17.332, 255 can kaybı. Pazartesi 19.557, 245 can kaybı açıklanmış durumda. Yani aslında işte yaz öncesinde, yaz aylarındaki normalleşme öncesindeki rakamlara çoktan ulaştık. Hiç olmazsa okullar açılsın, bu koşullarda zaten çok da kimse bir şey dert edinmiyor gibi bir durumdayız efendim. Türk Tabipleri Birliği'nde 40 milyon aşılama olduğu yolunda açıklamaları olduğunu belirtelim. Evet, 2020'de sera gazı salınımı 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmış. Amerikan Meteoroloji Derneği'nin yayımladığı 2020 iklim değişikliği raporu. 2021'de durum daha da vahim olabilir. Hadi pandemi nedeniyle bir nebze insan faaliyetleri kısıtlanmıştı. Ama yine böyle bir rapor. Amerika'da bu arada alev hortumları oluştu Kaliforniya eyaletinde. Bu birkaç gün içerisinde, yangınlar hala bitmedi Kaliforniya'da. Bir de üstüne Louisiana eyaletini vuran İda kasırgası, acil durum ilan ettiler. Yaklaşık 1 milyondan fazla insana, aboneye daha doğrusu, enerji verilemiyor. Aynı şekilde Meksika'da Nora kasırgası var, kasırga sezonu. Komşu Yunanistan'dan bir haber geldi yeni. Yangınlar, orman yangınları, hükümet müdahale edememekle suçlanmıştı. Yetersiz kalmakla suçlanmıştı. bir Doğal Afet Kurtarma Bakanlığı ve Sivil Koruma Bakanlığı kurdu. Miçotakis hükümeti Atina eteklerine kadar varan yangınlar. Çeşitli değişiklikler yapmış kabinede ama hani yangın nedeniyle yaptıkları daha önemli. Solcu Syriza iktidarının liberal sol demek lazım herhalde. Sivil koruma adı altında o bakanlığa Evangelos Apostolakis'i getirdiği yönünde haberler varmış ama reddetmiş kendisi. Böyle bir manevra, hükümet değişikliği manevrası bekleniyordu zaten. Evet, dünyanın konuştuğu asıl mesele Afganistan. 30 Ağustos itibariyle Amerikan güçleri çekilmeyi tamamladılar. Son uçak Amerikan askerlerini taşıyan, Amerika'nın 20 yıldır askeri varlığını sürdürdüğü Afganistan'dan ayrıldı. CENTCOM komutanı Mackenzie çıktı ve açıklama yaptı. C-17 uçağına Hamid Karzai Havaalanı'ndan ayrıldığını söyledi. Ucuz görev değildi dedi. Efendim 18 günde 123 bin insanı tahliye ettiklerini söyledi. Tabii kayıplara dair verileri de verdi. 13'ü geçen hafta Kabil Havaalanı civarında Amerikan askeri bombalı saldırıda öldürülmüştü. IŞİD Horasan grubunun. Taliban'a teslim etmedik Kabil Havaalanı dedi ama koordinasyon kurduk kendileriyle dedi. İyi çaba sarf ettiler dedi. Böyle biraz övdü. Yaklaşık bir kısım da Amerikalıların kaldığı anlaşılıyor Afganistan'da. Tüm Amerikalıları da çıkartamamış gözüküyorlar. Muhtemelen bu da tartışılacak daha çok Amerikan siyasetinde. Pentagon, Afganistan'ı terk eden son Amerikan askerinin 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Chris Donahue, bunun fotoğrafını da Twitter hesabından paylaşmış. Ross Wilson eşlik ediyor kendisine. Son Amerikan yetkilileri olarak uçağa binip gidiyorlar. Tabii Taliban bu zafer bize ait diye açıklama yaptı. Sembolik olarak da Kabil Havaalanı'nda turlamışlar anlaşılan Taliban liderleri. Şimdi Amerika diplomatik varlığını da askıya almış durumda. Aslında Taliban Amerika'nın büyükelçiliğinin açık kalmasını diliyordu. Daha önce bunu da ifade ettiler. Ayrılmak isteyenleri daha çıkartmaya devam etme söz konusuydu. Taliban Amerika ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz diye de açıklamada yaptı aynı zamanda. Kabil'deki diplomatik varlığı şimdilik sona ermiş gözüküyor ama Afganların ülke dışına çıkmak istemesi halinde onlara izin vereceğini söyleyen bir Taliban var. Tabii Kabil Havaalanı'nın işletilmesi meselesine dönüyor dolaşıyor geliyor top. Taliban açıkça buna ihtiyaçlar olduğunu dile getirdi ama mesela Türkiye'de bu bağlamda öne çıkan bir ülke ama öyle güvenliği başkalarına teslim etmeyiz diyor Taliban yetkilileri. Bunu açıkça da söylediler. Siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim'in açıklamaları var. Türkler vardı teknik detaylarda Kabil Havaalanı'nda, isteselerdi kalıp çalışırlardı yalnızca teknik kısmında diye bir vurgulama yapmış. Ayrıca kalıp yardım edebilirler teknik anlamda ama etmezlerse başka taraflarla görüşürüz diye de vurgulamış. Bir yandan da işte Anadolu Ajansı tabii daha iyimser şeyleri daha çok aktarıyor Türk kamuoyuna. Zabinullah Mücahid'in Türk halkı devleti dostumuzdur falan filan gibi Taliban açıklamalarına yer veren haberler, ekonomik ilişki kurmak istiyoruz gibi haberlere daha çok yer veriyor. Şimdi hafta sonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir Kabil Havaalanı kararı çıktı. Amerika, Fransa, Britanya sundu tasarıyı. Tüm yabancıların güvenli çıkışı çağrısı Taliban'a yapılıyor. Aynı zamanda IŞİD Horasan grubunun 26 Ağustos'taki Kabil saldırısı 170 kişi hayatını yitirmişti. Güçlü bir biçimde kınayan bir metin. Aynı zamanda da Afganistan'ın bir terör üssü haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan bir metin. Ama çok da böyle terör üssü ama kimin terörü, ona vurgu fazla yapılmıyor. İşte BM, insani yardımların sağlanması, kadınlar, çocuklar diyen bir metin. 13 ülke Güvenlik Konseyi'nde destek verdi. Rusya ve Çin çekimser kaldı bu tasarıda. Rusya daimi temsilcisi Nabezya bunu izah etmek için açıklama yaptı. IŞİD'a yer verilmiyor burada. O yüzden mecbur kaldık böyle bir çekimser kalmakta. Yani kararı veto da etmediler elbette. Ama diyor ki Rus temsilci, kararın korkunç bir terör saldırısı bağlamında önerilmiş olmasına rağmen tasarıyı hazırlayan ülkeler terörle mücadele bölümünde tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği IŞİD ve Doğu Türkistan İslam Hareketi'nden kesinlikle bahsetmiyorlar. Neden acaba? Bu sonuncusunu ben söylüyorum tabii. Hakikaten enteresan. Niye ismen belirtilmedi tasarıda sorusu baki. Dolayısıyla da Rusya bariz olanı kabul etmek istemiyorlar demek ki. Teröristleri dost ve düşman olarak ayırma arzusu olarak görüyoruz biz diye bir yorumda bulunmuş. Şimdi yeni tabloda dikkat çekici Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzat'ın açıklamaları var. Afganlar karar ve fırsat anıyla yüz yüzelermiş, ülkelerinin geleceği ellerindeymiş, tam bağımsızlık yolunu seçecekleri ve bu savaşı bitirme şansını kullanacakları umudunu dile getirmiş. Nereden çıkartıyor bunları? Çok anlayamadım bu Rus'u. Yani Taliban'la herhalde Afgan halkını özdeş olarak görüyor. Enteresan bir durum, bakış açısı. Çin hemen açıklama yaptı. Amerikan çekilmesinin askeri müdahalelerin başarısızlığa mahkum olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirmiş. Çin Dışişleri Bakanlığı açıklaması. Çinli diplomat Wang Wenbin'in açıklamaları bu yönde. Kendi değerlerini empoze etme, sosyal sistemini empoze etme başarısızlığa mahkumdur. Yani neydi kastediyor? İnsanlık dondu, başka bir biçimde hiç devrimler yapılamaz, sistemler değişemezler. Onu mu kastediyor? Çok anlayamadım açıkçası. Hani donmuş halde kalmış bir dünya görüntüsü çiziliyor. Amerika'ya eleştirileri çok haklı tabii Çinli Dışişleri Bakanı'ndan ama sanki kendileri de ne yapalım onlar da öyle, biz de böyle de kalabilirler gibi bir sanki ardından gelen mesajlar ona işaret ediyor ki bir daha çok batınlar hep böyle değerlendirmeler yaparlar. Onlar onu tercih ediyorlar, ne yapalım filan demek daha çok batıya özgü bir şey. O arada böyle bir demokrasi, ulus inşası filan dese bile batılılar daha ziyade hani böyle bir tavır alıyorlardı. Enteresan Çin'in bu açıklamaları. Tabii bunun arkasında Afganistan'a yönelik Afganistan'la çalışma arzusu da yer alıyor ki ticaret Afganistan'la Çin arasında tabii eski Afgan hükümetiyle şimdi Taliban değil 550 milyon doları bulmuş durumda. Karşılıklı ticaret hacmi de ilk yarısında bu yılın %44 artmış, 310 milyon dolara ulaşmış. Daha fazla yatırım yapmak istiyor Çin Afganistan'a. Taliban da çok memnun ve üstelik Taliban'ın sözcüsü yeniden açıklama yaptı. Süheyl Şahin yaptı açıklamayı. Güney Çin Morning Post, Sabah Postası'na konuşmuş kendisi. Enteresan bir ifadelendirme. Çin bizim büyük komşumuz demiş. Afganistan'ın yeniden inşasında yapıcı ve pozitif bir rol oynayabilir. Ekonomik gelişme ve işte refah, halkın refahında diye Temmuz ayında da zaten Tianjin kentinde Abdülgani birader Afganistan liderini kabul etmişti Çin yönetimi. Burada tabii Tahriki Taliban aynı şekilde Pakistan için tehlike gözüküyor. Pakistan Taliban'ı, onlara da mesaj var. Süheyl Şahin aynı zamanda diyor ki Afganistan topraklarının komşular için terörist olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz diye bir kesin vurgu yapıyor. Çin'in Afganistan özel temsilcisi atadığı bu arada belirtiliyor. Biraz sessiz sakin atanmış gibi ama Yue Xiaoyong ismi de bölge ülkeleriyle çalıştıklarını, özellikle de kuşak yol girişimi çerçevesinde çalıştıklarını dile getirmiş durumda. Taliban hükümeti de 3 Eylül'de açıklanacak son gelen haberlere göre, yani Cuma günü bir kaynak söylemiş bunu, bilmiyorum tabii gerçekleşir mi ama kim yer alacak, işte zaten temsili bir hükümet olmayacak, Afgan halkını temsil etmek gibi bir dertleri yok. Taliban silahla ele geçirdi iktidarı, 12 kişilik konsey yönetecek deniliyordu. Yani zaten işte Afganistan öyle bir ülke, onlar böyle devam ederler filan, o hesap, bakalım hükümeti göreceğiz. Panjşir'deki direniş güçleri bu arada, Taliban'ın kontrolünde olmayan tek bölge Panjşir vilayeti. Ahmet Şah Mesud'un oğlu orada. Ayrıca devrilen Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı, çekip giden Eşref Gani yardımcısı Emrullah Salih de dünyaya direnişi tanıyın çağrısı yapıyor. Panjşir'deki ulusal direniş cephesine destek olun çağrısı yapıyor. Bütün bu yolların aslında açılmasında da Amerikan diplomasinin rol oynadığını söylemiş. Doha'da Amerikalılar görüştü, bu yolu onlar açtılar. Yani Afganistan'ı Taliban'a Amerikalılar güzel güzel kaç senedir bırakmaktalar demiş. Tabii alternatifi Amerikan işgali olmaması lazım elbette ama Amerikan işgalinin alternatifi Taliban yönetimi mi diye de bir soru baki. Taliban ses sanatçısı Fawad Andarabi'yi de öldürmüş. Kuzeydoğu'daki Baglan eyaletinde efendim. Böyle müzik falan dinleyemezsiniz yani öyle ne mümkün yani görüyorsunuz müzik ses sanatçısını acımasızca evinden alıp öldürmüşler. Erkek ve kızlar ayrı okullara gidecekler öyle yani İslami model onun dışında herhangi bir şey söz konusu olamaz. Bir de Taliban yetkilisiyle ekranda röportaj yapan Behesta Argand ülkeyi terk etmek durumunda kalmış. Milyonlarca insan gibi ben de korkuyorum demiş. Tabii baskıcı bir rejim. Onların çizdiği çerçevenin dışında yaşamak isterseniz öyle bir şansınız yok. Ölürsünüz. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyalar. Amerikan yönetimi için büyük fiyasko tabii ama Joe Biden'ı tebrik edenler de eksik değil. Memnun olanlar da eksik değil. Olmayanlar da Cumhuriyetçi Senatör Graham açıklama yaptı bu çekilme fiyaskosu ile ilgili ve yeni bir 11 Eylül ihtimalinin tavan yaptığını iddia etti o da. Koşullarını biz oluşturduk, savaş bitmedi, yeni başlıyor dedi. Artık Afganistan'ı teröristler yönetiyor diye de bir açıklama yapmış. Hatta Biden azledilmeli diyor Senatör Graham efendim. Tabii askeri varlığı bitti Amerika'nın. Biterken de bol bol Kabil'deki saldırıdan sonra insansız araçlarla hani sanki böyle bir drone savaşları başlayacakmış gibi bir manzara çizildi. Söyleniyordu bu. Devam eder mi bilemiyoruz ama IŞİD'a insansız savaş hava araçlarıyla Amerikalıların saldırıları oldu. Tabii bu saldırıları yaparken bir takım füzeler fırlatılmış. Kim fırlattı, nereye fırlattı tam belli değil ama karambolde Amerikalılar 7 çocuğunda bulunduğu insanları öldürmeyi başarmışlar. İnceliyorlarmış şimdi. UNICEF Birleşmiş Milletler'e bağlı 7 çocuğun ölümünden bahsederken Amerika'nın Kabil'deki hava saldırısında Afganistan dünyada çocuk olmak için en kötü yerlerden biri demiş. Evet neden acaba? Yani sadece Amerika işgalinden mi kaynaklanıyor yoksa Afganistan'ın İslami yapısı da etkili mi? Bu açıdan da bakmakta fayda var. Tabii yani Amerikalılar bu çekilmeyi yaparken mesela daha bitmeden Dışişleri Sözcüsü Ned Price şöyle açıklamalar da yaptı. Kabil Havaalanı'nın idaresini Afgan halkına devredeceğiz. Hangi Afgan halkına yani? O kadar komik açıklamalar ki. Yani Afgan halkı dediği Taliban mı acaba? Ne demek Kabil Havaalanı'nın işletmesini Afgan halkına devretmek? Çözmek mümkün değil bu söylemleri. Fransızlar birazcık Doha'da falan çekildiler onlar da. Taliban temsilcileriyle de temasta Macron yönetimi. Birleşmiş Milletler'in Kabil'de bir güvenlik bölgesi kurması önerisini gündeme taşıdılar. Hatta Rusya yönetimi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da bu teklifin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ama Taliban yok böyle bir şeye gerek dedi. Süheyl Şahin yine Taliban sözcüsü. Afganistan bağımsız bir ülke, böylesi bir bölge Fransa'ya yahut Birleşik Krallık'ta yaratılabilir miydi diye haklı bir soru yöneltmiş Fransız televizyonuna efendim. Şimdi onun dışında Pakistan dikkatle takip ediyor ama Taliban'ı zaten destekleyen yani Pakistan Taliban'ıyla bağların olmaması kaydıyla Pakistan açısından bir sıkıntı yok. Dolayısıyla onlar daha çok Hindistan'la dertleri var. Hamaney'in İran dini liderinin açıklamaları vardı. O da onlar da Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD diye her zamanki söylemlerini dile getiriyorlar. Böyle bir açıklamalar silsilesi. Bütün toplar Türkiye'ye doğru yuvarlanıyor desek yeridir aslında. Ama hani biraz böyle tam da Ankara'nın istediği şekilde değil. Hafta sonu boyunca tabii Türk Silahlı Kuvvetleri de çekildi. Kabil havaalanının etrafındaki terör saldırılarından sonra Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları geldi. Türk askerleri Mehmetçik başarıyla görevlerini icra ettikten sonra Ankara'da karşılandı. Telefon trafiği Antony Blinken'la Amerikan Dışişleri Bakanı'yla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüştü. Savunma Bakanları iki ülkenin telefonda görüştüler. Reuters'a yine fısıldamalar yapıldı. Türkiye Kabil Havaalanı işletir ama şartları var. Güvenlik de bizde olacak. Özel şirket güvenliği sağlayacak diye. Fakat bu konuda en azından şimdiye kadar Taliban ikna olmamış gibi gözüküyor. Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları oldu pek çok. Erdoğan Cuma günü mesela Amerikalılar en güçlüyüm diyen ülkelerin girdik, Amerikalılar eleştirdi, en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekir. Amerika'yı mı eleştiriyor, Taliban'ı mı eleştiriyor, tam anlayamadım açıkçası Erdoğan'ın açıklamalarından. Bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı, söylendiği gibi olması gerekiyor filan. Hani o tarz bir ifadeler. Afganistan'ın süratle toparlanması için her türlü desteği vermeye hazırız dedi Cumhurbaşkanı. Bir yandan da anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Taliban'dan çok umutlu. 20 yıl öncesinin açıklamalarıyla şimdiki arasında çok fark var falan gibi şeyler söylüyor. Tabii Türkiye kamuoyunda %65 Taliban'a, Taliban gibi bir radikal İslamcı, şeriatçı bir gruba olumlu bakmıyor. Son ankette Metropol'ün bunu ortaya koymuş. Dolayısıyla Türk yetkililerin Taliban ideolojisini Türkiye halkına biraz yumuşatarak aktarması gerekiyor. Hani değiştiler filan. Gerçi kızlar, o erkekler ayrı eğitim alacaklar. Kadınlar iki günden fazla öyle ortalıkta dolaşamayacaklar filan. Yani bunları açıklayan Taliban ama hani değişti diye de bir retorik var. Enteresan bir biçimde. Tabii Türkiye açısından Raşit Dostum gibi Türk asıllıların Taliban yüzünden düştükleri durum da dikkat çekici. Cumhurbaşkanı hafta sonu Balkanlar'da geçirdi. Oradan yaptığı açıklamalarda da bunlar dikkat çekiciydi. Bir yandan da tabii Bahçeli'nin açıklamaları enteresandı. Anadolu'nun savunması Anadolu'dan yapılmaz. Stratejik noktalardan biri Kabil'e kadar uzanıyormuş. Yedik Ayvayı, çok uzak. Kabil emniyette değilse Ankara güvende olamaz. Vallahi ben aklım sırrım almıyor bu açıklamaları. Nasıl oluyor da oluyor böyle? Yani diyelim Kabil IŞİD'in eline düştü. Ankara tehdit altında mı olacak, başkent Ankara? Yani hakikaten anlamak çok zor. Ankara açısından bir başka sıkıntı tabii sığınmacılar. Pek çok videoda düşüyor ama tam olarak da bilemiyoruz hakikaten. Miktarını da bilemiyoruz. Biraz güvensizlik de var açıklanan rakamlarla ilgili. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bu arada Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı ağırladı hafta sonunda. İlave bir mülteci yükü ağırlayacak halimiz yok dedi Çavuşoğlu. Bunu da tekrarlıyorlar. Bu biraz sanki Türkiye kamuoyundaki sığınmacı hassasiyetinden. Yani bu kadar çok tepki olmasa ben Türk hükümetinden böyle şeyler açıklamasını çok da beklemiyorum aslına bakarsanız. Suriye krizinden dersler çıkartılmalı, çözümler üretmeliyiz demiş Çavuşoğlu. Tabii Suriye topraklarının yabancı güçler tarafından işgalinin önce sona ermesi ve nasıl ki BM terör örgütleri listesindeki bir gruba iktidar teslim edilirken herkes çok rahatsa, BM terör örgütleri listesinde olmayan, ülkelerini BM'de temsil eden Suriye yönetiminin de herhalde ilişki diyalog kurulması gerekiyor. Yani onlar sonuçta terör örgütü listesinde değil Taliban gibi. Çok acayip bir tablo çıkıyor bir yandan bu açıklamalardan. Bu sayede Suriye krizi de, sığınmacı krizi de çözülebilir. Eğer Suriye topraklarında BM terör örgütleri listesinde olmayan, ülkeleri adına BM'de temsil eden bir hükümet topraklarında tam egemenlik sağlayabilirse, dünyaya da daha az Suriyeli akabilir mesela. Akla o geliyor. Çavuşoğlu Taliban'la görüşmek durumundayız demiş. Mesela hiç Esad'la görüşmek durumundayız demiyor Çavuşoğlu. Ama BM terör örgütleri listesinde olan, Türkiye'nin de terör örgütü kabul ettiği Taliban'la görüşmek durumunda olduklarını dile getirmiş bir kez daha efendim. Göç konusunda tabii Heiko Maas'ın da açıklamaları var. Onlar daha çok parasını bastırırız. Aç kalmazlarsa ülkelerini terk etmek zorunda kalmazlar gibi bir mantık işletmiş. Enteresan bir mantık. Evet, Edirne'de Afgan göçmen akını. Birileri söylentiler paylaşmış Yunanistan kapıları açacak diye. Bütün Afganlar kente akın etmiş. Sonunda da çoğu yakalanmış. Şöyle bir sıkıntılı bir başlık var efendim. Evet, şimdi son olarak Rusya'nın tutumunu açıklayacağım. Kremlin'in açıklaması Taliban konusunda karara varmak için erken şeklinde. Her ne kadar Rusya'nın Kabil'deki büyükelçisi Dmitri Zhirnov ülkesinin Taliban'la daha sıcak temas etmesi için çok uğraşıyor, çok güzel söylemlerde dile getirse de Kremlin'den bu konuda net bir açıklama henüz gelmedi. İşte Taliban Pençir'de kan dökülmesini önlemeye çalışıyor gibisinden, ilişki kurmamız lazım gibisinden açıklamalar tabii ki Rusya'dan da geliyor. Batı'ya dair eleştiriler de var ama tabii Ruslar daha ziyade Orta Asya'daki müttefiklerine radikal İslamcılığın sıçramamasına odaklanmış gibi gözüküyorlar. Yeniden silahlandırma, ordularını modernize etme tatbikatlar şeklinde Kırgızistan, Tacikistan'la S-300'lü tatbikat var. Üç ülkeyle bu arada Hazar bölgesinde de yine tatbikat yapacaklarmış. İran, Kazakistan, Azerbaycan donanmaları da yer alacakmış falan. Böyle askeri cephede hareketlilik mevcut. Evet, vaktim azaldı. Enteresan Rusya'dan birkaç başlık daha aktaracağım. Sergey Shoigu Rusya karşıtı propaganda merkezleri oluştuğunu batı sınırlarında Rusya'nın söylemiş. Riga, Tallinn, Varşova, Helsinki'ye karşı oralarda oluşmuş diye. Rusya Dışişleri Bakanı da bu arada Stalingrad, şanlı Stalingrad zaferinin diyelim meydan muharebesinin yıl dönümünde konuşmuş ve Volgograd şehrinde Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in dönemin baş kötü adamı olarak gösterilmeye çalışıldığını söylemiş. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına saldırılmasının bir parçasının da bu olduğunu dile getirmiş. Yani tarihe bakış açısını ifade eden bir açıklama olmuş bu. Rusya ile ABD Eylül'de nükleer istikrar konularını tekrar görüşmeye başlayacaklardı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'ın da açıklamaları dikkat çekici Afganistan bağlamında. Borrell, Corriere della Sera gazetesine söyleşi vermiş ve diyor ki ABD'nin dünya arenasında belli bir kopuş sürecinde olduğunu görüyoruz. Yetersiz diyor Avrupa Birliği'nin krizlere el atma biçimi ve AB'nin kendi çıkarlarını koruyabilmek için müdahale edebilecek potansiyele kavuşması gerektiğini söylemiş. Şimdi tabii Biden Amerika geri döndü dediği için 20 Ocak'ta yemin ettikten sonra ve NATO zirvesinde Afganistan'dan çekilmesi pek öyle geri dönüş gibi olamadı görüntü olarak. Ben ne kadar çekiliyor diye hala şüpheliyim Amerika'nın Afganistan'dan ama yani aygıtlar değişebilir çünkü taktik değişebilir. Avrupa Birliği böyle okuyor ama öyle anlaşılıyor Joseph Borrell. Avrupa'da bir başka yapı oluşturmaktan bahsetmiş. Amerikalıların dahil olmak istemedikleri hallerde Avrupa Birliği'nin kendi çıkarları için müdahil olabileceği bir zemin oluşturmaktan bahsetmiş. Askeri strateji belgesinden bahsediliyor. Stratejik pusula ifadesini kullanıyorlar. Enteresan gelişmeler, yani tartışmalar yansıyacak bu vesileyle Avrupa gündemine diye düşünebiliriz. Evet, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Washington'a gitti. O da Karadeniz'de NATO varlığı artsın diye kendini paralayacak durumda ama ne yapsın, Almanya ile Rusya arasında Kuzey Akım 2'yi de engelleyememiş durumda. Almanya'da artık yarın 1 Eylül 26 gün 4 hafta kalıyor seçimler, genel seçimler. Sosyal demokratlar anketlere göre 3 puan ileride. Olaf Scholz'tan bahsediliyor. Tabii Armin Laschet vardı. %17'de kalmış gözüküyor. ZDF anketi de öyle. INSA anketi şeymiş bu. Yeni Sosyal Yanıtlar Enstitüsü anketi. Orada da %24'te sosyal demokratlar. CDU-CSU %21'de kalıyor. Adaylar da televizyon tartışmasında bir araya gelmişler. Almanya seçimlerine de bakacağız önümüzdeki günlerde. Evet efendim, Cumhurbaşkanı'nın Balkanlar ziyaretleri tabii ki eksik değildi hafta sonunda. Ama Orta Doğu'dan belki Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turunun 7-8 Eylül'de yapılacağı bilgisinin açıklandığını aktarmam gerekiyor. Bir de Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Nahyan'la telefon görüşmesi vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkileri çok gergindi son dönemde. Bunu yeni dönemde düzeltme yolunun açıldığı anlaşılıyor. Twitter hesabından özellikle Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanıdığımız diplomasi danışmanı Bayen'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gargaş'ın açıklamaları var bu konuda. Yeni süreçte halkların, ülkelerin işbirliği gerektiğini dile getirmiş durumda. Bağdat'ta işbirliği konferansı vardı hafta sonunda ama çok uzattım ilk bölümü. 3 günü toparladım malum. Bunun detaylarına yarın tekrardan devamlık bağlamında bakacağız. Şimdi arkadaşlar, şarkıyı isterseniz atalım biz. Barış Bey'i alalım. Ara şarkıyı sonda kullanırız. En iyisi konuğumuzu bağlayalım. Bugün ara şarkısız olsun. Bağlanana kadar ben de bu Bağdat işbirliği konferansından bahsedeyim. Burada Rafidein Forumu düzenlendi ve İran yeni Dışişleri Bakanı da katılmış durumda. Öncesinde Suriye'yi ziyaret etti. İran Dışişleri Bakanı Amir Abdullahian'ın temasları vardı Suriye'de ama Suriyeliler katılmadılar Bağdat'taki konferansa. Daha çok İranlılar bölgesel barış için koalisyon oluşturulmasından önerisini ortaya atmış durumdalar. Dikkat çekici bu hafta, buna da daha detaylı bakmaya çalışacağız efendim. Evet, Doktor Barış adı belli hatta diyor arkadaşlarım. Hoş geldiniz Barış Bey yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. 3 gün girince ben de dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir gün izin kullandım. O yüzden birikmiş gündemi zor aktardım açıkçası. Şimdi ara şarkıyı attım size daha erken bağlanalım diye. Sizinle Ağustos başında konuşmuştuk. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi yeni yeni hızlanıyordu. Evet. Tabii Asya'ya etkilerine bakmıştık ama aradan bir ay geçti neredeyse. Taliban ele geçirdi Afganistan'ı. İş bitti. Amerikalılar da çekildiler. Son asker de çıktı. Şimdi öncelikle bu çekilme fiyaskosunu hepimiz birlikte izledik ama çekilmeye eşlik eden bir şey de oradaki Taliban yönetimine ya da rejimine diyelim, İslam emirliğine büyük bir yatırım görüyoruz. Dünya çapında büyük bir yatırım görüyoruz. Asya'da oluşan yeni jeopolitik resimde kimi ülkelerin, mesela Çin'in, Batılıların da aynı şekilde bu büyük yatırımının bir karşılığı var mı? Taliban modernleşerek ülkeyi kontrol altında tutabilir mi? Bir de yeni bir terör olgusu oradan doğuyor gibi gözüküyor. IŞİD Horasan grubu diye bir, bundan sonra herhalde bir de onu konuşacağız çokça. Nasıl görüyorsunuz Afganistan'a baktığınızda? Nasıl bir resim görüyorsunuz Amerika'nın çekilmesi sonrasında?
Aslında sizinle bir önceki programda bunlara çerçevesini anlatmıştık. Yani IŞİD Horasan'dan bahsetmiştik. Pakistan, evet. Taliban'dan bahsetmiştik. Şimdi evet. Tabii burada IŞİD'e Taliban'a yatırım yapıyor mu dünya? Pek sanki yapmıyor gibi gözüküyor. Şöyle.
Öyle mi?
Şimdi şu anda söylediğinizi bir hafta önce konuşsaydık doğruydu. Ancak bugün gelinen noktada sizin de belirttiğiniz gibi IŞİD Horasan diye yeni bir aktör çıktı. Bir. Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud çıktı. İki. Bakın Penşir'de. Üçüncüsünü evet. ben söyleyeyim. Bir de Eşref Gani var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürgünde bir Afgan hükümeti kurabilir mi? Kurabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla farklı. Bakın bugün gündemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar var. Bugün gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kabil Büyükelçiliği'ni tamamen kapatıp hatta askıya alıp Katar'a çektiği yönündeki haber var. Şimdi baktığınız evet. zaman yani sanki Amerika Birleşik Devletleri her şeyi kapattı gitti. Yani çok daha
öyle mi?
Şöyle görüneni söylüyoruz, oraya geleceğim ben. Şimdi Apple'ı yapmış gibi çekildi. Avrupa Birliği başından itibaren Taliban'a destek vermiyor. Aksine bu Fransızlar üzerinden örneğin bu Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud da sanki biraz oynuyor ve destek veriyor gibi bir izlenim var. Bir de bu denklemin içinde, hatta dışında diyelim, içinde demeyelim, Rusya ile Çin var. Şimdi bu sorunuza ben cevabı şuradan yola çıkarak vereyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün toplandı. İşte aldığı kararlar var. 13 ülke bu kararları kabul etti. Kararlarda yani çok böyle şey, göz doldurur kararlar değil, onu söyleyelim. İşte insani yardıma kapılarınızı açın. Havalanlar şu tür tahliyelere göz yumun gibi. Ama orada mesela Rusya ile Çin çekimsel kaldı. Şimdi bunu neden çekimsel kaldığı da çok fazla şey yapmadı, gündeme gelmedi. Bakın evet. Rusya'nın orada gündeme getirdiği bir şey var. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki büyük etkisi bunu anlattı. Dedi ki yani tamam bir şeyler yapılıyor ama başka durumlar var. Örneğin dedi IŞİD dünya çapında uluslararası kabul görmüş bir terör örgütü. Doğu Türkistan İslami Hareketi yine böyle. Bunların bu metinde, pasajda yer almasını istedik diyor. Anladığım kadarıyla Çin'le birlikte bunu talep etmişler.
Evet.
Bu konuda buradaki artan teröre yönelik bu kararda herhangi bir ifade yok diyor. Bu örgütlere yönelik neler yapılacağını konusunda Birleşmiş Milletler'in herhangi bir tespit yok ve dahası orada çok ilginç bir şey daha söylüyor. Diyor ki bizim teröristimiz, sizin teröristiniz, bu ayrım yine başlar diyor. Bakın şimdi o zaman soruyoruz. Orada sahada kimin teröristi? Yani burada ne demek istiyor? Rusya'nın bir dolaylı bir iddiası var orada. Bir şeyle suçluyor. Yani burada işte adı geçen örgütler, yapılar birileri tarafından korunuyor'ya getiriyor işi. Bu da hatırlarsanız Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Temmuz ayı sonunda Orta Doğu'daki iş militanlarının Afganistan'a taşınmasıyla ilgili bir açıklaması vardı. Onu hatırlattı. Dolayısıyla burada yani IŞİD Horasan meselesinin farklı boyutları olduğuna işaret ediliyor. Şimdi Çin de bunun yanında şunu dedi. Dedi ki yani burada dedi sorumsuz bir hareket yapılmıştır. Sorumsuz bir çekilme olmuştur. Tamamen bir beceriksizlik var. Burada NATO'nun ve Amerika'nın veya Çek ülkelerinin çekilmesi her şey sona erdirmiyor. Yani burada sorumluluğu sona ermiyor. Aksine yeni bir süreç, yeni bir sorumluluğumuz başlıyor ve bunu yerine getirilir. Ve dolayısıyla iki ülke çekip karşı çıkmadı ama çekimsel oy kullandılar. Bu da bize Afganistan'ın Batı ile Doğu arasında bölündüğünü gösteriyor. Bakın arasında kaldı. Şimdi Doğu'dan kalktığımı anladınız. Rusya ve bir tarafta Çin var. Ben bugün bir yazımda bu süreci şöyle tanımladım. Yani bu 31 Ağustos sürecini Amerika'nın en uzun savaşı biterken Avrasya'nın en uzun savaşı başlıyor. Bugün ben bu tabloyu böyle yorumluyorum. Dolayısıyla bugün yeni bir
ne şey anlamda var. Bir savaş olarak görüyorsunuz?
Evet, Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri terk etti ama Afganistan terk ederken ben bunu Avrasya'yı alma adına bir terk ediş, bir vazgeçiş olarak görüyorum. Yani bir taktik çekilme. Buradaki süre dikkat edin. Afganistan'da Taliban Amerika Birleşik Devletleri'yle savaşarak, çatışarak, büyük bedeller ödeyerek falan gelip iktidara ele geçirmedi. Bir mesele sonucunda teslim edildi. Onun için şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani bir Taliban zaferi narası var. Bir Rusya Çin'e bir avantaj kazandırma şeyleri var. Türkiye'de böyle garip böyle analizler de var. Yani şimdi savaş olur. 7 yıl bir direniş savaşı verilir. İşte biliyorsunuz siz de örnekten uluslararası şeyde arenada uluslararası şeylerde. Hani böyle bir savaş olur. Karşılığında Amerika terk etmek zorunda kalır. Bakın Vietnam'da öyle oldu. Bakın Vietnam'da
Tabii. Vietnam'la hiçbir alakası yok. Yani o mantık kıyaslanıyor ama hiçbir ilgisi alakası yok. Basbaya Amerika Taliban'la barıştı ve uygun ortamı bulup çekti. Şimdi şunu soracağım. Buyurun. Yok siz buyurun.
Ben araya gireyim. Sizden önce ben bir soru sorayım. Acaba 20 yıl boyunca gerçekten savaştı mı? Gerçekten düşman mıydı Taliban Amerika Birleşik Devletleri'nin? Onu da sormak lazım. Yani 1990'ların ikinci yarısında nasıl iktidara geldiğini biz biliyoruz Taliban'ın. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'ın yönelik tavrını da biliyoruz az buçuk. Dolayısıyla bu 20 yıl süreci içerisinde bazı şeyleri halledildikten sonra ta Obama döneminde başlamış zaten bu görüşmeler. Evet. Bu biraz dalışıklı dövüşlü bir teslim alma, verme. Yani ben şunu soruyorum. Afganistan aslında Amerika sağ cebinden sol cebine veya sol cebinden sağ cebine bastırıyor. Bir cebinden aldı bir cebine koydu mu? Bakın bu soru çok önemli.
Evet, peki şunu soracağım. Şu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi çok acayip bir resim var. Şimdi Suriye'yi 10 yıl boyunca mahvettiler, perişan ettiler şu an. İşte bir şekilde toparlandı etti derken ama hala durum ortada. Birleşmiş Milletler de ülkeyi temsil eden bir yönetim var. Bir yanda da Afganistan'da Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde olan açıkça şeriatçı bir yapı silah zoruyla ve Amerika'nın çekilmesi sayesinde iktidarı ele geçirmiş durumda. Batılılar kendi kurmuş oldukları yapıyı yalnız bıraktıkları için kontrol altına aldı. Şimdi bu bize çok acayip bir şey söylüyor. Yani çok acayip bir resim var. Bunun arkasında ya gerçekten çok büyük bir Amerikan yenilgisi olması gerekiyor ki Vietnam'la kıyas sürece baktığımız zaman olayın Vietnam'da hiçbir alakası olmadığını net olarak görüyoruz. Yahut da başka bir şey olması gerekiyor. Peki o zaman neden Çin yönetimi daha farklı bir tavır oluyor? Ben Rusya'nın daha temkinli baktığını düşünüyorum açıkçası genel olarak, genel anlamda. Ama Çinliler kuşak ve yolu biraz garanti altına alabilmek için daha hevesliler ve Taliban'dan gerçekten çok önemli sözler mi aldılar ki? Nedir bunun arkasında yatan? Ya da Çin'in gerçekten çok aktif bir diplomasisini görüyoruz. Arkasında yatan tutum nedir sizce? Ne olabilir? Siz yakından takip ediyorsunuz biliyorum Asya işlerini.
Evet. sizinle bir önceki programda da aynısını konuşmuştuk. O zaman da dedik evet Taliban'la Çin görüştü, davet etti, görüştü.
Evet, eskiden de ilişkileri var zaten.
Vardı. Hı-hı. Hatta bu Buda'nın heykelleri yıkılmasaydı tanıyacaktı falan. Ama tanımanın dışında her türlü ilişkileri vardı. Çok yakındılar. Fakat şimdi şöyle, Taliban'la evet görüştü, bir diplomasi yürütüyor. Ancak Çin Taliban'la görüşüyor ama Taliban'ın kendi adına verdiği sözler var. İşte bir takım sözler nedir? Afganistan'ın Çin'e karşı kullanılmayacağını falan. Şimdi Çin bunu diplomatik nezaketin ötesinde bir söylem olarak görmüyor. Niye görmüyor? O gün de söylemiştim, bugün de söylüyorum. Bakın esas Çin'in endişesi IŞİD Horasan grubu. Çünkü bu grup hemen Çin sınırında ve içerisinde bakın Kafkaslardan tutun Orta Asya'ya, Uygurlara, Orta Doğulu gruplara kadar birçok militanın bulunduğu bir yapı. Bakın geçen yıl 2020'de Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre 3500 Uygur'un Doğu Türkistan İslami Hareketi içerisinde olduğu ki bunun da IŞİD Horasan'ın içinde olduğu söyleniyor. Şimdi dolayısıyla Çin bu konuda Taliban'ın herhangi bir şey yapamayacağının farkında. Onun için Çin temkinli davranıyor. Yani tamam Taliban kendine düşen sözü verdi ama Çin'in esas endişe duyduğu bölgeler Çin'in kontrolünde, o önemli. Dolayısıyla Çin bu noktada IŞİD Horasan'a bakıyor. IŞİD Horasan'a bakıyor ama bakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın dile getirdiği endişe boş yere değil. Çünkü Çin tek başına bu işin üstesinden gelemez. Rusya ile birlikte hareket ediyorlar. Rusya başından beri zaten Rusya'nın pozisyonu açık. Taliban'ı terör örgütü olarak hala görüyor ve diyor ki geçici hükümet kim tarafından kurulursa ha biz de bakarız bunu halledin. Ama ilkesel olarak Çin'le Rusya yine Taliban'ın yanında. Bakın ilkesel olarak diyorum. Neye karşı? IŞİD Horasan. IŞİD Horasan gibi, El-Kaide gibi daha radikal gruplar çünkü var, onu biliyorlar istihbaratı olarak. Dolayısıyla buna karşı ilkesel olarak Rusya ile Çin Taliban'ın yanında durmak zorundalar. En azından şu anda meşru şey oraya doğru kayıyor. Ama o yanında duruş IŞİD Horasan'ı engelleyecek mi? Çünkü bakın Taliban'ın bölgesel veya küresel hedefleri yok. Ama IŞİD Horasan'ın var. Güney Asya'da, Orta Asya'da bir İslam halifeliği kurmak istiyor. Dolayısıyla bütün bunlar hem Rusya'nın hem Çin'in bir numaralı tehdit başlığını oluşturuyor. Çünkü kendi biraz önce bahsettiğimiz kuşak ve yoldan tutun da Şangay İşbirliği Örgütü var, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü var, Avrasya Ekonomik Birliği var. Hepsi bu sahanın içinde. Dolayısıyla buraya bir numaralı tehdit IŞİD Horasan. Ve geçmişi belirsiz bir örgüt. Bakın hayalet bir örgüt. Yani göstermelik Taliban'la çatışmalar falan hep medyada bunlar anlatılıyor ama yani çok bilindik bir örgüt değil. Ama bir anda bakın o günkü havaalanı saldırısı bu örgütün lansmanıydı. Ben size açıkça söyleyeyim. IŞİD Horasan'ın uluslararası camiaya lansmanıydı. Bakın orada Taliban bir şey söyledi. Dedi ki bu saldırı olduğunda Amerikan askerleri etrafa rastgele ateş açtı. Ölümlerin çoğu bu rastgele atışlardan oldu. Yani şimdi dolayısıyla bunları üst üste bindirdiğiniz zaman Rusya ile Çin bu maceraya girmez. Hele de Rusya deneyimi olan bir ülke. Yani
biraz galiba
deneyimleri var tabii.
Evet, şu açıdan belki görebiliriz, belki bu kadar herkes Taliban üzerinden ve işte Taliban'ın kuracağı İslam emirliği, şeriat yönetimi vesaire. O konuda adamlar yani bir vaatte de bulunmuyorlar ya açıkçası. Hani değiştik muhabbetinin altını durduracak bir icraatları da yok ama herhalde sizin anlattıklarınızdan anladığım da asıl tehlikenin Taliban'dan değil de buradan geleceğini düşündükleri için Taliban'la ilgili meseleyi daha çözüme kavuşturma heveslisi. Yani Taliban'dan çok arzu ettikleri, haz duyduklarından değil ama öbür tarafta daha büyük bir tehdit saptadıkları için diyorsunuz. Öyle mi? Yanlış anlamıyorum değil mi?
Doğru anlıyorsunuz. Taliban bir ehveni şer olarak görülüyor. Artık mesele Taliban'ın ötesine geçti. Yani önümüzdeki günlerde öyle gelişmeler belki ortaya çıkacak ki Taliban bizim gözümüzde çok daha böyle ılımlı bir yapıya dönüşmüş olacak şekilde gözükecek. Çünkü şimdi bu Taliban'ı aşan bir şey. Biraz önce anlattığımız işte orada. Yani Orta Doğu'daki şeyine baktığınız zaman benzerine eğer bu şekilde devam edilecekse ki çünkü Orta Asya ülkeleri şu anda çok tedirgin bu bağlamda. IŞİD Horasan sadece ben Afganistan hedefi olduğunu zannetmiyorum. IŞİD Horasan'ın bakın önümüzdeki dönemde hani bak çok ilginç bir şey var. Taliban bir açıklama yaptı bir iki gün önce. Dedi ki yerli ve millidir dedi IŞİD Horasan. İçinde dedi hiçbir tane dedi yabancı yok. Tamamen Afganlardan oluşan bir grup. Şimdi bu da bir kafa karıştırıyor.
Amerika'nın
IŞİD Horasan'a yapılan operasyonla Taliban karşı çıktı. Şimdi bu da kafa karıştırıyor. Yani
niye karşı çıktı? Yani bir de yanlış hatırlamıyorsam Tacik lider de Taliban'a güvenmiyoruz gibi bir şey söylemiş işte. Yani bu Horasan'ı Morasan'ı engelleyecek konusunda. Yani biraz sanki resim karışık gibi geliyor bana.
Şimdi ben geçen bir biraz şey oldu, marjinal bir değerlendirme oldu ama geçen bir değerlendirme yaptım. Yani önümüzdeki günlerde bu IŞİD Horasan, bu Panjshir Vadisi'ndeki direniş gruplarıyla çatışır ve bunları hedef alırsa ve yegane amacı bu olursa şaşırmayalım diye bir açıklama yaptı. Daha bu açıklamayı yaptığımda havalanı saldırısı olmamıştı. Ben bu açıklamayı yaptım, bir saat sonra havalanı saldırısı oldu. Bunun üstüne geldi. Yani biz hatta sizinle konuşurken IŞİD Horasan'dan bahsettiniz ama çok da heyecan yaratmıyordu. Bir isim gibi gelip geçti. Anlattım. Evet. Ama esas sıkıntı burada, Taliban'ın kontrolünde değil. Şimdi burada ben Rusya'nın bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde o ifadeleri çok önemli. Yani özellikle bu gruplara dikkat çekmesi, sizinle daha önce de konuştuk, başından beri söylediğim şu var: Rusya'nın elinde önemli istihbarat var, Rusya bunları paylaşması lazım. Yani birazını Sergey Shoigu birkaç ay önce söyledi, IŞİD falan dedi, bıraktı orada. Birazını da dün Birleşmiş Milletler'de söyledi. Yani Rusya'nın artık böyle bir çıkıp bunu ciddi manada elindeki istihbaratı açıklaması lazım. Nedir bu istihbarat? Orta Doğu'da kimler geldi, kimler getirildi, kimler yetiştirildi, kimler tarafından koruyup kullanıyor. Ya şimdi bu adamlara silahı kim veriyor, istihbaratı kim veriyor? Şimdi biliyorum ki Avrasya coğrafyasında yani Rusya, Çin gibi ülkelerin yani gözünden kaçmaz bu silah ticareti. Özellikle Güney Asya'da yani Çin'in kontrolü var, dolaylı kontrolü bu işlerde. Rusya'yı da biliyoruz. Dolayısıyla şimdi bu tip ülkelerin sıkı denetimi varken, gözünün önünde tutarken, yani bu şeye mühimmatı kim veriyor, IŞİD Horasan'a destek, militan, bütün bunlar önemli. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde Taliban'dan çok IŞİD Horasan'ı sanki konuşacak gibi, bir de siz de takip etmişsinizdir Biden'ın o saldırıdan sonra konuşması bana 11 Eylül'ü hatırlattı. Yani 11 Eylül'den sonra yaşanan süreci sanki gördük. İşte sert bir açıklama, bundan sonra onunla mücadele edeceğiz falan. Bu sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde Afganistan'da var olması için de yeni bir gerekçe gibi önümüze çıkmaya başladı. Yani dikkat eder misiniz söylemlere? Hem askeri birlik bulunduracak ama daha önemlisi de biliyor musunuz? Orta Asya devletleri ve Pakistan gibi ülkelerden daha önce talep ettiği askeri üsleri şimdi daha bir rahatlıkla talep edecek. Çünkü IŞİD, Horasan var. Terörizmle mücadele deyince de kim aklınıza geliyor 11 Eylül'den bu tarafa? Amerika Birleşik Devletleri yine aynı hikaye, maalesef aynı hikaye yine kendisini tekrar ediyor. Daha önce de söyledim, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'daki şiddeti ve kaosu Orta Asya'ya yaymak istiyor. Yani tüm Avrasya coğrafyasına yaymak istiyor. Ben bunu anlıyorum. Çünkü kaostan besleniyor, kaosu iyi yönetebiliyor. Yani evet, çekinmede başarısızlıklar oldu. Biden üzerine yıkıldı ama unutmayın, Amerika bir kurumlar devletidir. Bürokrasi devletidir. Yani politikayı sadece Biden yönetmiyor. Oluşmuyor. Kongre'de kurumlar var, Pentagon'u var, şunu var, bunu var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin muhakkak arka planda bambaşka bir hazırlığı var. Yani işte bu popüler bir şey söyleyelim, İşte Orta Doğu'daki o Arap Baharı'nı bir şekilde Avrasya'ya da taşımak istiyor. Avrasya Baharı'nı başlatıp bir kaos. Siz de bahsettiniz, Suriye'de beceremedi, Libya'da beceremedi, Irak'ta beceremedi. Bu işin en kötü senaryosu şu: Afganistan'da birden fazla yönetim güç merkezi ortaya çıkar, bir iç savaş olur, tıpkı Libya gibi. Ülkeler grubu, her ülke grubu kendi çıkarına göre birini destekler. Sonuç olarak Afganistan'da hani bitmek bilmeyen o uzun savaş dedikleri Avrasya coğrafyasına yayılıp devam eder. Bunun ötesinde başka bir şey yok. Yani çünkü Birleşmiş Milletler'in dün açıklamasına bakıyorsunuz, Afganistan'ın imarıyla, inşasıyla, siyasi yapısının oluşumuyla ilgili hiçbir şey yok. Sadece uçaklar insin, kalksın, oradaki insanlar gitsin. Peki sonra ne olacak ama? Sonrası yok. İşte Rusya'yı nereye getirdi, kabul etmediler.
Sürem bitti. Kusura bakmayın, çok da önemli şeyler konuşuyorduk. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar konuşacağız ama bu süreç devam edecek. Çok teşekkürler.
Barış Bey. İyi yayınlar. Sağ olun.
Evet, Doktor Barış Adıbelli Asya uzmanı ile konuştuk. ABD sonrası Afganistan'ı. Hindi Zahra'dan The Man in Love'ı dinleyerek veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.